Adı Aylin.
Ayrım 21.
Opera galalarına Tim Charles'la akşam yemeklerine başka bir yakışıklı hayranı Sid Okur'la çıkıyordu. Yaşamını öyle bir ayarlamıştı ki belki de tek bir saniyesi bile boş değildi. Hiç yalnız kalmıyordu ama bütün bu koşuşturma ve kalabalık içinde yapayalnızdı. Kendinden çok yaşlı hayranları tarafından en üstünde tutulmasına, iltifatlara gark olunmasına karşın yüreği bomboştu. Yatağı da hayatındaki bu eksikliğin farkındaydı ama nedense yaşlı dostların iltifatlarına, sınırsız hayranlıklarına ihtiyaç duyuyordu. Tıpkı bir müptela gibi. Bugünlerin birinde nihayet yaşça babası yerinde olmayan, hoş, çekici ve entelektüel bir erkekle tanıştı. Richard X. Tract. Çoğu yaşlı dostları gibi onu da Hilmi dayısının vasıtasıyla tanımıştı ama o diğerlerinden çok daha gençti. Richard'ı Hilmi dayısının mali işlerini idare eden borsacı Michael Brannerman tanıştırdı Aylin'e. Sanat dergileri yayımlayan bir yayıncıydı ve dolayısıyla Aylin'in çok önemsediği sanatsal değerlere sahipti. Resimden, müzikten, antikadan anlıyordu. Richard Aylin'le 2 yıla yakın flört etti. Bu arkadaşlık ne Kroner'ın ne de Charles'ın veya Tavukar'ın dostlukları gibi yaşlı erkekler tarafından genç ve hoş bir kadına duyulan derin hayranlık üstüne kurulu steril bir arkadaşlık değildi. Richard Aylin'den operaya, sergi açılışına ya da tiyatroya gittikleri akşamların devamında evine de gelip kalmasını istiyor, itiraz edildiğinde sinirleniyordu. Üstelik Aylin'e diğer yaşlı hayranları gibi sonsuz iltifatlar da etmiyordu. Oysa Aylin'in zamandır ruhunu abartılı komplimanlar, sınırsız hayranlık gösteriliyle beslemeye alıştırılmıştı. Erkeklerin gözlerinde devamlı bir senden güzeli, akıllısı, esprilisi yok bakışı görmek istiyordu. Richard'ın ilgisini çekebilmek için aşırı hareketlerde bulunuyor, abartılı danslar, kahkahalar, davranışlarla gerçi çok dikkat çekiyordu ama Richard'ınkini değil. Richard Extract, Aylin'in ruhunu okuyabilen belki de tek erkek olmuştu. Karşısındaki kadının değerinin kesinlikle farkındaydı. Aylin gerçekten de üstün zekalı, üstün yetenekli, çok hoş ve güzel bir kadındı. Çok eğlenceliydi. Bir toplantıda onun yanında oturup da eğlenmemek, gülmemek ve bilgi dağarcığının ne kadar çeşitli ve geniş bir malzeme ile yüklü olduğuna şaşmamak mümkün değildi. Ama ruhunun bir köşesinde bir türlü dolduramadığı bir boşluk vardı sanki. Bir şeyler ona bir türlü yetemiyordu. Bir türlü tatmin olamıyordu. Bir türlü huzura kavuşamıyordu. Aradığı ne paraydı, ne lükstü, ne cinsellikti, ne de güçtü. Hatta ruhunu beslediğini zannettiği kendine duyulan hayranlıklar, söylenen güzel sözler de değildi peşinde koştuğu. Bir türlü neye doyamadığını, neyin arayışı içinde olduğunu kendisi de bilemiyordu ki Richard bilebilsin. Ama o aileni tatmin edebilmenin ya da ettiği takdirde bunu sürekli kılmanın mümkün olmayacağını çabuk gördü. Aylin'le çok ciddi boyutlara varabilecek bir ilişki geliştirmekten kaçındı. Aylin de zaten o sıralarda hiçbir erkeğe kayıtsız şartsız bağlanmak niyetinde değildi. İlişkileri yukarı doğru yükselen bir doğru çizerken önce bir yay çizdi, sonra da alçalmaya başladı. Aylin ve Richard birbirlerini hiç kırmadan, hiç incitmeden, iki sevgili konumundan birbirleriyle iyi vakit geçiren iki arkadaş konumuna geliverdiler. Bu ilişkinin bitişinde Aylin'in dostları arasında en çok sevinen Ömer Koç oldu. Ömer Aylin'in arkadaşı değil, çocuğu olacak yaştaydı. Sevgi halasının sınıf arkadaşı olan bu renkli kadını Amerika'ya tahsile gittiği zaman halası tanıştırmıştı ona. Ömer Aylin'e bayılmıştı. Onun mesleğini gösterdiği ciddiyet ve titizliğe karşın sosyete kurallarını alt üst eden umursamaz halinin yarattığı tezatı çok ilginç bulmuştu. Aylin'in dostları arasında yaş limitinin de olmaması hoşuna gidiyordu. 80 yaşında bir erkekle flört edebildiği gibi 18 yaşındaki bir gençle de arkadaşlık kurabiliyordu. Ömer Tayyip Bey'i de tanımıştı Aylin vasıtasıyla ama onun esas arkadaşı Aylin'di. Bazı hafta sonları Aylin'lerde kaldığı için Richard'la da tanışmıştı. Evet, sanatsal bir yanı olabilirdi ama Richard Extract tuhaf kıyafetler giyiyordu nedense. Bir hafta sonu ağabeyi Mustafa ile birlikte rastlamışlardı Aylin'in evinde Richard'a. New York diz boyu kar altındaydı. Richard üstünde bir kürk palto ile gelmişti. Öl mide bulandırıcı, gerçek bir beyefendi asla kürk giymez demişti Agnofil Mustafa. Ömer Richard'ın uzun bir zaman ortalıkta görünmeyişinden işkillenip kürklü adam nerelerde diye sormuştu Aylin'e. Kürkçü dükkanına geri döndü. İyi etmiş, sana layık değildi. Aa, ben onu sevdiğini sanıyordum. Sanat üstüne konuşur dururdunuz. Sanattan anlıyordu ama giyinmesini bilmiyordu dedi Ömer Koç. Madem giyimden bu kadar anlıyorsun söyle bakalım. Ünal Kırdır'ın yılbaşına vereceği kıyafet balosuna ne giyeyim dedi Aylin. Kıyafet balosu mu var? Aynı hoş dedi Ömer Koç. Sen de gel, davetli değilim ki. Benim klavye kavalyem olursun. Ha ha ha, ne eğleniriz. Aylin morukları bıraktı, gençlere başladı diye dedikodu ederler. Estağfurullah. Hiç aldırmam ben öyle şeyleri, ne isterlerse desinler. Söyle bakayım ne giyeyim o gece dedi Aylin. Kendine tam tezat teşkil edecek bir şey ol. Mesela bir rahibe dedi Ömer. Ah ne iyi bir fikir. Üstelik uygulaması da kolay. Nenisi bana alasını bulur rahibe kıyafetinin. Bana da kavalyen olacağıma göre ister istemez papaz olmak düşüyor dedi Ömer. O yılbaşı partisi herkesin deliler gibi eğlendiği bir gece oldu. Coşkun Kırca kayınbiraderi Özcan Ergüder'in ona Cidde'den getirdiği cebelleyi giymiş, sakal bıyık takmıştı. Gerçek bir Arabistanlı gibiydi. Tanınmamak için karısıyla birlikte gelmemişti. Sinan Korle ile ise başında melon çapkası, redingotuyla bir getto yarısı olmuştu. Coşkun'u görünce ehli Yahude diye bağırarak belindeki kılıcı çekip üstüne yürüyünce Ünel Kırda'nın kavga çıkacak diye yüreğine inmişti. Rahibe kıyafetini giyince ailenin yüzüne de nurlu bir ifade gelip oturmuştu ki en başta Coşkun Kırca herkes dalga geçiyordu. Sonunda ailen dayanamadı. Papaz efendi oğlum dedi Ömer'e. Şunları söyle kafamı fazla kızdırmasınlar. Rahibe kıyafetimi çıkarıveririm. İçime de hiçbir şey giymedim haberleri olsun. Ailen özgürlüğünün tadını çıkarıyor gibiydi. Michel de bu arada birkaç kişiyle kısa süren beraberlikler kurmuş, sonunda tekrar evlenmeye karar vermişti. Ailenle boşanmaları için ilk teklifi o yaptı. Ailenin biraz da boşanmayı yokuşa sürmek gayreti içinde ev konusunda sorun çıkarabileceğini tahmin ettiğinden evi tümüyle ona bırakmaya karar vermişti. Bu ev her ikimiz de paralarımızı birleştirerek aldık ve borcunu birlikte ödedik. Gerçekten evi bana mı bırakıyorsun Michel diye sordu ailen. Evi satalım, bedelinin yarısını bana ver desem kabul edecek misin? Hayır, ben bu evde oturuyorum. Boşanmak isteyen de sensin. Evde sen otur, bana da yarı değerini öde desem. Öyle bir birikimim yok. Bunu sen de biliyorsun. Tamam işte, evi sana bırakıyorum. Böylece bir bedel ödüyorum boşanmak için. Ailen hiç savaşmadan kolayca kazanmaktan hoşlanan biri değildi. Ama evin yarısı senin. Ailen senin evli olmasaydık, senin sosyal yönünden faydalanmasaydım, ne kadar iyi bir psikolog olursam olayım, bunca hasta edinebilmeme imkan yoktu. Senin sosyal ilişkilerdeki başarının yüzünden yıllarca başımıza gökten yıldız yağar gibi hasta yağdı. Sen olmasan bu kadar çok para kazanamaz, böyle bir evin sahibi de olamazdım. Biz çok iyi birer uzmanız Michel. Elbette öyleyiz ama bizim kadar iyi olan başkaları bizim kazandığımız paraları kazanamıyor. Yani evi bana bırakıyorsun öyle mi? Evet, evi bir gün satacak olursan belki sana bir şeyler, bana da bir şeyler ayırırsın dedi Michel. Bir gün vasiyet hazırlatacak olursam Tim ve Greg'e mirasından pay bırakacağım. Onlara çok emeğim geçti. Onlar benim de çocuklarım sayılırlar dedi ailen. Michel ile ailen denk düşerse 10 günde bir, en azından ayda bir kere öğlen yemeklerini birlikte çıkıyorlardı. Ofislerini son zamanlara kadar paylaşmışlardı. Ama Richard Ekstrak'la flört etmeye başladıktan sonra muayenehaneye gelen flörtünü Aylin, bak Michel bu Richard, yeni sevgilim. Bu da kocam Michel diye birbirlerini tanıştırdıktan sonra Michel son derece rahatsız olmuştu. Aylin'in bunu özellikle onu kızdırmak hatta kıskandırmak için yaptığını biliyordu. Ayrıca birlikte yaşadığı Rita'ya karşı da eski karısıyla aynı ofisi paylaşıyor olmak o istemiyordu. Yakınlarda bir yer aramış bulmuş ve kısa süre önce ayrılmıştı muayenehaneden. Ne kadar tutucusun, başka bir astra aitsin sen demişti ailem. O da boşanan odaya bir başka doktor bulmak zorunda kalmıştı. Artık ofiste karşılaşma imkanı kalmadığına göre hem özel hem de mesleki görüşmelerini öğlen yemeklerine yapar olmuşlardı. Bu çarşamba sana uygun mu diye sordu Michel telefonda. Saat 12.30'da her zamanki yerde dedi Aylin. Her zamanki yer paylaştıkları ofisin hemen hemen karşısına düşen küçük bir İtalyan lokantasıydı. Çarşamba günü Michel Aylin'den 20 dakika önce geldi lokantaya. Hiç adeti olmadığı halde bir bardak beyaz şarap istedi. Aylin geldiğinde şarabını bitirmiş bardağını geri yollamıştı. Önce Tayyip'in genel durumunu derslerini sordu. Sonra Tim ile Greg'ten bahsettiler bir süre. Derken Aylin Lori Kraus'tan söz açtı. Yemeğin sonuna doğru Michel, Aylin sen ne durumdasın bugünlerde diye sordu. İyiyim Allah'a şükür. Gerçekten iyi misin? Ne demek istiyorsun kuzum? Bana doğruyu söylemeni istiyorum. Aylin eliyle saçlarını kıvarttı. Kötü mü görünüyorum Michel? Çok mu değiştim? Yaşlandın mı? Ben senin fiziksel görüntünden söz etmiyorum. Her zamanki gibi hem çok hoş hem de çok şıksın. Merak etme. Ama için ne durumda Aylin? Mutlu musun? Mutsuz değilim. Richard'la ilişkinin eskisi gibi olmadığını biliyorum. Onunla arkadaşız. Aylin bizim yaşlarımızda insanlar arkadaşlıklarla yetinmezler. Baban yaşında bir sürü adamla dolanıyorsun. Hepsi de arkadaşın. Sevgili olabilecek kişileri de ne yapıp edip itiştiriyor, arkadaş statüsüne getiriyorsun. Sonuçta yalnız kalıyorsun. Belki bir sürü arkadaşın var ama tek bir tane hayat arkadaşın yok. Bu niye böyle? Niye doğru dürüst bir ilişki kurup götüremiyorsun? Bu konuda düşünür mü hiç? Belki de yardıma ihtiyacın vardır. Aylin bir süre hiçbir şey söylemeden durdu. Konuşmaya başladığında sesi hafifçe titriyordu. Hala bana kızgınsın Michel dedi. Evliliğimizden sıkılıp biraz nefes almak istemiş olduğum için beni hiç affetmeyeceksin. Aylin ne saçma böyle değerlendirmen. Ben senin iyiliğini istediğim için. Gerçekten benim iyiliğimi isteseydin her şey çok başka türlü olabilirdi. Bana anlayış gösterir bir deneme yapmaya çalışırdın. Kendini hemen bir sevgili edinip boşanmaya kalkmazdın. Normal sıradan insanların hayatlarını biriyle paylaşmaya ihtiyaçları vardır. İşte tam üstüne bastın canım. Ben sıradan değil, sıra dışı biriyim. Dolayısıyla benim ihtiyaçlarım da değişik oluyor. İyi dedi Michel. Sıra dışı olduğun için o ihtiyarlarla dolanı dur. Ama sen gerçek hayattan bucak bucak kaçıyorsun ve bunun farkında bile değilsin. Ben hayattan değil tek düzelikten kaçıyorum. Asıl sen bunun farkında değilsin. Yanıtlamadı Michel. Ailene duymak istediği şeyleri söyleyebilmekte hiçbir zaman başarılı olamamıştı. Ailenin çantasını toparlayıp kalktı. İskemlenin arkasına astığı ceketini koluna aldı. Yemek için teşekkürler Michel. Bir sonraki benden olsun. Ay sonuna doğru ararım seni. Tayyip'e de çok öp, selam söyle dedi Michel. Ailen çıktıktan sonra buna bir bardak beyaz şarap daha getir diye seslendi garsona. 173 Joseph Cates. New York Hospital'ın psikiyatrı Dr. Gordon, ailenin komşusu Joe Cates'le tanıştırmadan önce ona epey söz etmişti ailenden. Joe'nun genç kızlık dönemine yeni girmekte olan sorunlu bir kızı vardı. Alex tam anlamıyla gerizekalı sayılmazdı ama ona normal demek de mümkün değildi. Okumayı sökmek için özel hocalardan ders almış, normal çocukların bir yılda öğrenebildiğini o üç yılda öğrenmiş ve en basit aritmetik işlemlerini bile çözmeyi becerememişti. Buna karşın mekanik el becerisi isteyen aletleri ondan daha iyi kullanabilen hiç kimse yoktu ev halkının arasında. Bir sürü insanın telefon numarasını ve araba plakasını ezbere biliyordu. Alex'in uzak doğulu annesi üç küçük kızını bırakıp giderken hiçbirinin yanına almak istememiş, Joe'nun onlara kendinden daha iyi annelik yapacağından emin olduğunu söylemiş ve boşandıktan sonra da kızlarıyla pek az ilgilenmişti. Alex babasından gördüğü ilgi ve sevgiye rağmen annesinin eksikliğini hep hissetmişti. Şimdi de New York'ta gençleri bekleyen en büyük tehlikelerden biriyle karşı karşıyaydı. Babası sorunlu kızının erkek arkadaşı vasıtasıyla uyuşturucuya bulaşmasından korkuyor. Alex'in ablaları Valerie ve Phoebe'den kardeşleriyle ilgilenmelerini istiyordu. Ama onlar kız kardeşlerine vakit ayırabilecek durumda değildiler. Phoebe aktör Kevin Kline ile evliydi ve sinema dünyasında kendine yer edinmeye çalışan, televizyon dizilerinde rol alan küçük çapta bir oyuncuydu. Tüm vaktini deneme çekimlerine ayırıyordu. Valerie, Columbia Üniversitesi'nden sanat tarihi üstü master olmasına karşın tiyatro oyunculuğuna soyunmuştu ama önemli rolleri almakta zorlanıyordu. Kocası bir reklam şirketinde başarılı bir sanat yönetmeni olarak çalışırken ressam olmaya karar vererek istifa etmişti. Resimleri çok satmayan bir ressamdı. Para sıkıntısı çeken genç karı kocaya Joe maddi yönden destek olmaya çalışıyordu. Kısacası kendi sorunlarıyla haşır neşir olan ablalarının yaşamında Alex'e hiç yer yoktu. Alex gerçekten yardıma muhtaç durumdaydı ama çocukluğundan beri sık sık psikiyatrlar ve doktorlar elinde kaldığından doktor lafı edildiğinde sinir krizleri geçiriyordu. Doktor Gordon ailenin ümitsiz vaka olarak nitelendirilen Lori Kraus üzerindeki mucizesine tanık olmuştu. Lori'yi yıllardan beri tanıyordu. Her intihar teşebbüsünden sonra tilkinin kökçü dükkanını dönmesi gibi acilde bulurdu onu. Belki bu kez bir neticeye ulaşır diye bir başka psikiyatrın bakımına verilirdi. Kendi de birkaç yıl boyunca uğraşmıştı Lori ile. Derken Doktor Rodomisli'yi bulmuştu Lori. İki yıl sonra Rodomisli'yi tanımamış olsaydım bugün hayatta olmazdım demişti Doktor Gordon'a. Joe, zihinsel özürlü kızının İspanyol asıllı arkadaşından yediği tokat yüzünden patlayan kulağının tedavisi için gelmişti acile. Doktor Gordon'a haber yollatmıştı. Kızı için çok üzülüyordu. Ailinden Joe Cates'e bahsetmeye işte o gün karar vermişti Gordon. Benim psikiyatr bir arkadaşım var. Gerçekten çok başarılı bir doktor. Alex'e yardım edebileceğine inanıyorum. Tanıştırmamı ister misin diye sormuştu arkadaşına. Bu çocuk çok zor ilişki kuruyor. Ona nasıl yardım edebileceğimi ben de şaşırdım artık. Ama Rodomisli mucizeler yaratabiliyor. İnan bana bir kere denemelisin onu. Alex'i götürmeden önce tanışmak isterim onunla. Hem çocuğun geçmişini anlatmam gerekiyor. Hem de Alex'in hoşlanmayacağı biri ise boşuna vaktini almayalım kadının. Biliyorsun kızımın durumunu. Bir gün her ikinizi de bana çağırayım. Eğer aklın yatarsa randevu alır götürürsün Alex'i demişti Gordon.
Ayrım sonu.